Ayrım 18, Kolera Günlerinde Aşk, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 188. Florentino Ariza, Fermina Daza'yı katedralin çıkışında 6 aylık gebe bir sosyete kadını olarak yeni durumunu tam anlamıyla egemen gördüğü gün, ona layık olmak için ün ve servet kazanmaya amansızca karar verdi. Onun evli oluşunun yarattığı olanaksızlığı aklına bile getirmedi. Çünkü aynı zamanda Doktor Juvenal Urbino'nun ölmesi gerektiğine de karar verdi. Sanki bu kendisine bağlıymış gibi. Ne zaman, nasıl olacağını bilmiyordu ama kaçınılmaz bir olgu gibi düşündü bunu. Sonsuza dek bile olsa bakıp usanmadan beklemeye kararlıydı. İşe en başından başladı. Önceden haber vermeksizin Karayip Irmak şirketinin başkanı amcası 12. Leo'nun iş yerine gidip kendini tanıttı. Onun buyruğunda çalışmak istediğini açıkladı. Amcası Villa de Leyva telgrafçılığı gibi iyi bir işi tespit ettiği için ona içerlemişti. Ama insanların her zaman annelerinin onları dünyaya getirdiği zaman doğmadıkları, yaşamın onları bir kez daha hem de sık sık kendi kendilerinden doğmaya zorladığı düşüncesine kaptırdı kendini. Hem sonra kardeşinin dul karısı hıncını hala içinde taşıyarak ama mirasçı bırakmadan ölmüştü geçen yıl. Böylece serüvenci yeğenine iş verdi. Tam da 12. Leon Loaiza'ya göre bir karardı bu. Bir tüccarın ruhsuz kabuğu içinde Guajira çölünde bir limonata kaynağı fışkırtacak ya da birinci sınıf bir cenazeyi yürek paralayıcı bir sesle söylediği Inquesta Tomba Oscura'yla, metinde İtalyanca, bu karanlık mezarda gözyaşına boğacak denli tam bir çılgın gizliydi. Kıvırcık saçlı başı bir kır karısınınkini andıran kıvrık dudaklarıyla Hristiyan efsanesinin kundakçı Neron olması için elinde liri, başında defne yapraklarından tacı eksikti. Salt yazgının bir cilvesiyle hala yüzen iskeleti çıkmış gemilerinin yöntemiyle her gün daha güçleşen ırmak taşımacılığı arasında boş kalan saatlerini lirik dağarcığını genişletmeye adıyordu. Cenazelerde şarkı söylemekten daha çok hoşuna giden bir şey yoktu. Bir kürek mahkumununki gibi hiç eğitim görmemiş ama etkileyici tınıları olan bir sesi vardı. Bir ona Enrico Caruso'nun sesinin gücüyle bir vazoyu paramparça ettiğini anlatmıştı. Hiç olmazsa pencere camlarını kırarak ona öykünmeye çalıştı yıllarca. Arkadaşları ona dünyanın çeşitli yerlerine yaptıkları yolculukları sırasında bulabildikleri en ince vazoları getirip sonunda düşünü gerçekleştirebilsin diye özel şenlikler düzenliyorlardı. Hiçbir zaman başaramadı bunu. Yine de gök gürültüsünü andıran sesinin derinliklerinde büyük Caruso'nun kristal vazoları gibi dinleyenin yüreğini parça parça eden tatlı bir ışıltı vardı. Cenazelerde onu öylesine saygın kılan da buydu. Biri dışında. Aklına When Wake Up in Glory'yi, metinde İngilizce, görkem içinde dirilince, güzel dokunaklı bir Louisiana cenaze şarkısını söylemek gelmişti de, kilisesine yapılan bu Lutherci müdahaleyi anlayamayan papaz susturmuştu onu. Böylece opera aryalarından Napoliten serenatlara dek, yaratıcı yeteneği, yenilmez girişimci gücü, en görkemli döneminde ırmak taşımacılığının ağababası kıldı onu. Ölmüş iki kardeşi gibi o da sıfırdan başlamıştı. Üçü de evlilik dışı çocuklar olma damgasına, üstelik hiçbir zaman babaları tarafından takınmamalarına karşın varmak istedikleri yere varmışlardı. Kutsal barınakları, o zamanki adıyla tüccar kulübü olan tezgah aristokrasisinin göz bebeğiydiler. Ama benzediği Roma imparatoru gibi yaşayabilecek olanakları varken, 12. Leon amca işine uygun olduğundan karısı ve 3 çocuğuyla eski kentte oturuyor, öyle basit bir evde öyle yalın bir biçimde yaşıyordu ki hak etmediği cimri lakabını hiçbir zaman üstünden atamadı. Ama biricik lüksü daha da basitti. Deniz kıyısında, iş yerine birkaç kilometre uzaklıkta 6 tabure, bir su küpü, pazarları üstüne uzanıp düşüncelere daldığı hamaktan başka eşyası olmayan bir ev. Biri onu zengin olmakla suçladığında hiç kimse kendisinden daha iyi niteleyemezdi onu. Zengin değilim diyordu. Parası olan bir yoksulum ben. Bunlar başka başka şeyler. Bir kez birisinin bir konuşma sırasında bilinçli delilik diye övdüğü bu garip yaşama biçimi, onun Florentino Ariza'da ne kendisinden önce ne de daha sonra hiç kimsenin görmediği bir şeyi anında görmesini sağladı. Florentino Ariza'nın o iç karartıcı görünüşü, boşa geçmiş 26 yaşıyla iç demek için bürosuna geldiği günden başlayarak en gözü pek birini bile dize getirecek bir asker disipliniyle sınadı onu. Onu yıldırmayı başaramadı. 12. Leon amca, yeğeninin direncinin geçimini sağlama zorunluluğundan değil, babasından aldığı keçi inadından da değil, ne bu dünyada ne de öteki dünyada hiçbir tersliğin sarsamayacağı bir aşk tutkusundan geldiğini hiç kuşku duymadı. En kötü yıllar onu genel yönetim yazmanlığına atadıkları yıllar oldu. Tam ona göre biçilmiş kaftan gibi görünüyordu bu iş. 12. Leo'nun eski müzik öğretmeni olan Lothario Tugut, yeğenine yazı çiziyle ilgili bir iş vermesini öğütlemişti ona. Çünkü okuduğu kötü kitaplar iyilerinden çok olsa da bütünüyle bıkmaz usanmaz bir yazın okuyucusuydu. 12. Leon amca onun yeğeninin okuduklarının kötü niteliğine karşın sözlerini aldırmadı. Çünkü Lothario Tugut onun hakkında da en kötü şan öğrencisi olduğunu ama mezar taşlarını bile ağlattığını söylüyordu. Bununla birlikte Alman en az düşündüğü konuda haklı çıktı. Florentino Ariza ne olursa olsun her şeyi öyle bir coşkuyla yazıyordu ki resmi belgeler bile aşk mektuplarını andırıyordu. Yükleme formları bundan kaçınmak için ne denli çaba harcarsa harcasın kafiyeli oluyordu. Sıradan iş mektuplarının etkilerini ortadan kaldıran bir şiirselliği vardı. Amca bir gün büroda elinde imzalama yiğitliğini gösteremediği bir deste mektupla yeğeninin karşısında belirdi ve ruhunu kurtarması için ona son bir şans daha verdi. Bir iş mektubu yazmayı başaramazsan limana çöp toplamaya gidersin dedi. Florentino Ariza bu meydan okuyuşu kabul etti. Ticari düz yazının dünyasal yalınlığını öğrenmek için olağanüstü bir çaba harcadı. Noter arşivlerindeki örnekleri bir zamanlar moda olan şairlere öykünürken yaptığı gibi büyük bir özenle taklit etti. Boş saatlerini yazıcılar kapısında okuması yazması olmayan aşıkların kokulu mektuplar yazmalarına yardım ederek, yüreğindeki gümrük yazılarında kullanamadığı sayısız aşk sözcüğünü kağıda dökerek geçirdiği dönemdi o dönem. Ama aradan 6 ay geçtiği halde tüm çabalarına karşın o inatçı kuğunun boynunu koparmayı başaramamıştı. Böylece 12. Leon amca ikinci kez onu azarladığında yenilgiyi kabul etti ama belli bir gururla. ''Beni ilgilendiren tek şey aşk.'' dedi. ''İşin kötüsü,'' dedi amcası, ''ırmak taşımacılığı olmadan aşk olmaz.'' Onur rıhtımda çöp toplamaya gönderme tehdidini gerçekleştirdi ama yerini buluncaya dek işinde onu basamak basamak yükselteceğine söz verdi. Öyle de oldu. Ne denli çetin, ne denli kültücü olursa olsun hiçbir iş yıldırmadı onu. Ne acınacak derecede düşük ücreti gönül gücünü eksiltti, ne üstlerinin nobranlığı karşısında bir an olsun soğukkanlılığını yitirdi. Ama masum da değildi. Yoluna çıkan her şey umarsız bir görünüşün ardında her şeye gücü yeten bir kararlılığın sonuçlarına boyun eğiyordu. 12. Leon amcanın şirketin hiçbir gizini öğrenemeden kalmasın diye öngördüğü ve istediği gibi 30 yıl süren bir bağlılık, her türlü sınamadan geçmiş bir direngenlikle tüm işlerde çalıştı. Bunların hepsini de takdire değer bir yetenekle yerine getirdi. Şiir sanatıyla öylesine çok ilişiği olanı bu gizemli çözgünün her ipliğini tek tek inceledi. Ama en çok istediği savaş madalyasını alamadı. Kabul edilebilir tek bir iş mektubu bile yazamadı. Kendisi istemeden, farkına bile varmadan, yaşamı hiç kimsenin ozanlardan daha sağduyulu, daha dik kafalı bir taş kesici, daha aydın ve tehlikeli bir yönetici olamayacağını son soluğunu verinceye dek durmadan söylemiş olan babasının haklı çıkardı. En azından boş zamanlarında ona babasından söz etme alışkanlığını edinmiş olan amcası 12. Leon'un anlattığı kadarıyla. Babasının amcasından edindiği imgesi bir iş adamından çok bir düşçünün simgesiydi. 5. Pio Loaiza'nın bürosunu işten çok zevk için kullandığını, pazar günleri bir gemiyi karşılamak ya da uğurlamak bahanesiyle evden sıvışmak için her zaman dümen çevirdiğini anlattı ona. Dahası, antrepoların bulunduğu avluya ıskartaya çıkarılmış bir kazan kurdurulmuştu. Karısı o dolaylarda olduğunda biri kazanın buharlı döndüğünü seyri sefer şifresiyle çalıyordu. 12. Leon amca bazı hesaplar yaptıktan sonra Florentino Ariza'nın tohumunun bir pazar öğleden sonrasının boğucu sıcağında kapısı iyi kapanmamış çalışma odasında bir yazı masasının üstünde atıldığına kanaat getirmişti. Karısı evinde oturmuş hiçbir zaman var olmayan bir geminin veda düdüğünü işitirken. Karısı gerçeği öğrendiğinde bu alçaklığını kocasına ödetmek için artık çok geç kalmıştı. Çünkü çoktan ölmüştü kocası. Kocasından sonra bir çocuğu olmadığı için içi acıyla yana yana piçin sonsuza dek lanetlenmesi için Tanrı'ya yakararak uzun yıllar yaşadı. Babasının imgesi tedirgin ediyordu Florentino Ariza'yı. Annesi, ticarete hiçbir eğilimi olmayan ağabeyi, ırmak taşımacılığının öncüsü Alman Komodor Juan Elbers'in çok yakın iş ortaklarından biri olduğu için sonunda ticarette karar kılan bir büyük adam olarak söz etmişti ondan. Mesleği aşçılık olan, aynı annenin ayrı ayrı erkeklerden edindiği yasa dışı çocuklardı. Hepsi de ermişlerin yaşamına ilişkin kitaplardan rastgele seçilmiş bir papanın adıyla birlikte onun soyadını taşıyorlardı. 12. Leon amca dışında. Çünkü o doğduğunda tahtta bulunan papanın adıydı bu. Florentino tümünün anne tarafından dedeleriydi. Böylece bu at, bu papalar kuşağını atlayarak ta Transito Ariza'nın oğluna dek ulaşmıştı. Florentino Ariza, babasının bazıları Transito Ariza'dan esinlenmiş şiirler yazdığı, yaprakları kırık kalp resimleriyle süslenmiş bir defteri çocukluğundan beri saklamıştı. İki şey şaşırtmıştı onu. Biri babasının el yazısının kendisininkine benzemesiydi. Florentino Ariza el yazısını bir el kitabındaki yazılar içinde en hoşuna gideni olduğu için seçmiş olsa bile. Öteki de babasının daha o doğmadan çok önce bir deftere yazdığı, kendisinin olduğunu sandığı bir tümce. Beni en çok üzen ölüm değil, aşk yüzünden ölmemek. Babasının ilk resmini orada görmüştü. Tek resimleriydi bunlar onun. Biri çok geçken, onu ilk gördüğü zamanki yaşında Santa Fe'de çekilmiş bir resim. Sırtında ayı postunu andıran bir pardesü, kopuk bacaklarından başka bir şey kalmamış bir yontunun altlığına dayanmış. Başında bir kaptan kasketiyle yanında duran oğlan çocuğu da 12. Leon amcaydı. İkinci fotoğraf, babasının sayısız davranışlarından kim bilir hangisinde bir grup savaşçı arasında gösteriliyordu. En uzun tüfek onunkiydi. Resimden bıyıklarına sinmiş barut kokusu yayılıyordu. Öteki kardeşleri gibi o da liberal ve masondu. Buna karşın oğlunun papaz okuluna girmesini istiyordu. Florentino Ariza babasıyla kendisi arasında söyledikleri benzerliği bulmuyordu ama 12. Leon amcanın dediğine göre yazılarının şiirselliğinden ötürü 5. Pio'yu da kınıyorlardı. Ne olursa olsun ne resimlerinde benziyordu ona, ne anılarında, ne annesinin yaptığı aşkla yüceltilmiş resimlerine, ne de 12. Leon amcanın ince acımasızlığıyla betimlediği imgeye uyuyordu. Ama Florentino Ariza yıllar sonra aynanın önünde saçlarını tararken keşfetti bu benzerliği. Bir erkeğin babasına benzemeye başladığında, yaşlanmaya başladığında ancak o zaman anladı. Cal de las Ventanas'ta ona ilişkin bir hiç anısı yoktu. Transito Ariza ile arkadaşlarının başladığı ilk günlerde bir sürede orada yattığını ama doğduktan sonra onu görmeye gelmediğini biliyor gibiydi. Vaftiz kaydı uzun yıllar tek geçerli kimlik belgesiydi. Bizler için de, Florentino Ariza için de. San Toribio Bölge Kilisesi'ne kayıtlı olan bu belgede onun Transito Ariza adında evlenmemiş yasa dışı bir kadının kendisi gibi yasa dışı olduğu belirtiliyordu yalnızca. Gerçekten de öldüğü güne dek gizli gizli oğlunun gereksinimlerini sağlamış olmasına karşın babasının adı hiç geçmiyordu. Bu toplumsal durum Florentino Ariza'ya papaz okulunun kapılarını kapattı. Ama evlenmemiş bir kadının biricik oğlu olduğunda savaşlarımızın en kanlı döneminde askerlikten yakasını sıyırmasını da sağladı. Her cuma okuldan sonra Karayip Irmak şirketinin önünde oturup okuna okuna parça parça olmuş, hayvan resimleriyle donatılmış bir kitaba bakardı. Babası sırtında annesinin sonradan onun üstüne uydurduğu yünlü kumaştan bir redingot, sunaklardaki ermiş Yuhanna'nınkini andıran bir yüzle ona bakmadan içeri girerdi. Birkaç saat sonra dışarı çıkarken de arabacının bile görmemesine özen göstererek haftalığını verirdi ona. Konuşmazlardı. Sadece babası böyle bir istek göstermediğinden değil, ondan korktuğu için. Bir gün her zamankinden daha uzun süre bekledikten sonra babası ona para verirken, "Bunu al bir daha da gelme," dedi. Bu onun son görüşü oldu. Babasından aşağı yukarı 10 yaş küçük olan 12. Leon amcanın parayı Transito Ariza'ya vermeyi sürdürdüğünü, 5. Pio yanlış tedavi edilmiş bir ishalden yazılı hiçbir şey bırakmazsızın bir sokak çocuğu olan biricik oğlunun yararı için hiçbir önlem almaya vakit bulamadan öldüğünde annesiyle de onun ilgilendiğini daha sonra öğrenecekti. Florentino Ariza'nın dramı Karayip Irmak şirketinin yazmanı iken sürekli olarak Fermina Daza'yı düşündüğü için şiirsel dilden kurtulamaması, onu düşünmeden yazmayı hiçbir zaman öğrenememesiydi. Daha sonra onu başka görevlere geçirdiklerinde içi aşkla öyle kabarıyordu ki ne yapacağını bilemiyor, yazıcılar kapısında okuma yazma bilmeyen aşıklar için parasız mektuplar yazarak onlara armağan ediyordu bu aşkı. İşten çıkınca gidiyordu oraya, redingotunu kıymaya kıymaya çıkarıyor, sandalyenin arkalığını asıyor, gömleğinin kolları kirlenmesin diye kolluklarını takıyor, daha iyi düşünebilmek için yeleğinin düğmelerini çözüyor, kimi zaman gecenin geç saatlerine dek çılgınca mektuplarla mutsuzlara umut veriyordu. Ara sıra oğluyla sorunları olan zavallı bir anneye, emekli aylığının ödenmesi için hakkını aramakta direnen eski bir askere, bir şeyini çaldırdığı için hükümete şikayette bulunmak isteyen birine rastlıyor ama nedenli çaba harcarsa harcasın onları memnun edemiyordu. Çünkü birini bir şeye inandırmayı yalnızca aşk mektuplarıyla başarabiliyordu. Yeni müşterilerine soru bile sormuyordu. Gözlerinin akına bakmak onların sorumluluklarını üstlenmesine yetiyordu çünkü. Yazarken başvurduğu şaşmaz formülüyle, başka hiçbir şey düşünmeksizin yalnızca Fermina Daza'yı düşünerek sayfalar dolusu aşk mektupları yazıyordu. Aradan bir ay geçtikten sonra sabırsız aşıkların kendisini şaşkına döndürmelerini önlemek için sırada bekleyenlerin bir listesini çıkarmak zorunda kaldı. O döneme ilişkin en hoşuna giden anısı, heyecandan titreyerek yeni aldığı bir mektubu yanıtlamasını isteyen neredeyse çocuk yaşta çekingen mi çekingen bir genç kızın anısıydı. Florentino Ariza bir gün önce kendi yazdığı mektubu tanımıştı. Küçük kızın heyecanına ve yaşına uygun bir üslupla ona uygun bir el yazısıyla yanıtladı mektubu. Çünkü herkesin kişiliğine göre bir el yazısıyla yazmayı biliyordu. Bu şaşkın yaratığın talebini sevdiği kadar kendisini sevseydi Fermina Daza'nın onu nasıl yanıtlayacağını tasarlayarak yazdı mektubu. 2 gün sonra hemen kızın sevgilisi adına ilk mektubunda ona mal ettiği üslup ve aşk biçimine göre bir yanıt yazması gerekti. Böylece sonunda kendi kendisiyle ateşli bir yazışmaya girişmişti. Aradan bir ay geçmeden ikisi de ayrı ayrı gelip aşığın mektubunda önerdiği, kızın da yanıtında yürekten kabul ettiği şey için ona teşekkür ettiler. Evleneceklerdi. Mektuplarının aynı yazıcı tarafından yazıldığını ancak ilk çocukları doğduğunu söz arasında anladılar. Böylece ilk kez ikisi birlikte yazıcılar kapısına gelip çocuklarının vaftiz babası olmanı istediler ondan. Florentino Ariza düşlerinin pratik sonucundan öylesine coşkuya kapıldı ki, o güne değin kemer altlarında tanesi 20 centavoya satılan, kentin yarısının ezbere bildiğinden çok daha şiirli ve eksiksiz bir aşıklar yazmanın kitabı yazmaya ne yapıp edip vakit buldu. Fermina Daza ile kendisinin içinde bulunabilecekleri akla gelebilecek bütün durumları sıraladı. Sonra bunların her biri için aklına gelen ne kadar mektup yanıt seçeneği varsa o kadar örnek yazdı. Sonunda Cova Rubias sözlüğü kalınlığında 3 ciltlik binlerce mektup çıktı ortaya. Ama kentte hiçbir basım evi onları basma riskini göze alamadı. Eski mektuplarla birlikte tavan arasını boyladılar sonunda. Çünkü Transito Ariza ömür boyunca biriktirdiği paraları bir yaygın çılgınlığı uğruna savurmak için küplerini toprak altından çıkarmayı kesinlikle reddetti. Yıllar sonra Florentino Ariza kitabı bastıracak olanaklara kavuştuğunda aşk mektuplarının artık modası geçmiş olduğu gerçeğini kabul etmek güç geldi ona. Karayip Irmak şirketinde ilk adımlarını atar, yazıcılar kapısında parasız mektuplar yazarken Florentino Ariza, gençlik arkadaşları onu yavaş yavaş bütün bütün yitirmekte olduklarına kesin olarak inandılar. Doğruydu da. Bununla birlikte Irmak yolculuğundan döndükten sonra Fermina Daza'nın anılarını silikleştirmek umuduyla içlerinden bazıları hala görüşüyor, onlarla bilardo oynuyor, cumartesi balolarına gidiyor, kendisini kızlar arasına atılan zarların sonucuna bırakıyor, yeniden eskisi gibi olmak için ona iyi görünen ne varsa bırakıyordu kendini. Daha sonra 12. Leon amca ona iş verdiğinde tüccar kulübünde iş arkadaşlarıyla domino oynamaya başladı. Bunlar ancak kendileriyle artık taşıma şirketinden başka bir şey konuşmaz, şirketin adını anmayıp yalnız baş harflerini kullanarak ondan CFC diye söz eder olduğu zaman kendilerinden biri saymaya başladılar onu. Yemek yeme biçimini bile değiştirmişti. Eskiden sofraya hiç aldırmadan rastgele otururken, şimdi ömrünün sonuna dek sürecek düzenli sade bir biçimde yemek yer olmuştu. Sabah kahvaltısında koca bir fincan acı kahve, öğle yemeğinde bir dilim haşlanmış balıkla pirinç, yatmadan önce de bir sütlü kahveyle bir parça peynir. Nerede, hangi durumda olursa olsun her an acı kahve içiyordu. Günde 30 fincana dek. Kendi hazırlamayı iyi tuttuğu, bir termosta hep yanında taşıdığı, tıpkı ham petrole benzeyen kaynatılmış bir sıvı. Aşkın öldürücü darbesini yemeden önceki gibi olmak için duyduğu kesin isteğe, tüm kaygılı çabalarına karşın başka bir insan olmuştu. Gerçek şuydu ki, bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktı. Fermina Daza'yı yeniden elde etmek yaşamının biricik amacı olmuştu. Er geç ona sahip olacağından öyle emindi ki, mucize gerçekleşir gerçekleşmez Fermina Daza'yı kabul edecek duruma getirmek için Transito Ariza'yı evi onarmayı sürdürmeye kardırdı. Aşıklar yazmanının basılması önerisine gösterdiği tepkinin tersine Transito Ariza bu kez çok daha ileri gitti. Evi peşin parayla satın alıp tepeden tırnağa yenilemeye girişti. Salonu yatak odası haline getirdiler. Üst katta biri karı koca, biri de doğacak çocukları için geniş aydınlık iki yatak odası yaptırdılar. Eski tütün fabrikasının yerine Florentino Ariza'nın boş sabahlarının adadığı çeşit çeşit güllerle dolu bir de gül bahçesi. Geçmişte saygının bir kalıntı olarak bir tek tuhafiyeci dükkanına dokunmadılar. Eskiden Florentino Ariza'nın yattığı ardiyeyi her zamanki gibi asılı hamak, üstüne kitapların karma karışık yığıldığı büyük yazı masasıyla olduğu gibi bıraktılar. Ama Florentino Ariza karı kocanın yatak odası olarak düşünülen üst kattaki odaya yerleşti. Evin en büyük, en havadar odasıydı burası. Geceleri denizin esintisinden ve güllerin kokusundan ötürü oturması çok hoş olan bir iç terası vardı. Ama aynı zamanda Florentino Ariza'nın kesiş disipline en uygun oda da buydu. Duvarları daha kabadan, çıplak, kireç badanalıydı. Bütün eşyası bir kürek mahkumununki gibi bir yatak, üstünde ucuna bir mum dikilmiş bir şişenin durduğu küçük bir komodin, eski bir giysi dolabı, bir lavabo, bir de küvetle ibrikten ibaretti. İş yaklaşık 3 yıl sürdü ve kentin sömürge döneminde gelişmesini sağlamış, onu 200 yılı aşkın bir süre Amerika'nın bir limanı haline getirmiş olan aynı etkenlerden, ırmak taşımacılığıyla transit ticaretinin gelişiminin ivme kazanmasından kaynaklanan kısa süren canlanışıyla aynı zamana rastladı. Ama bu dönem aynı zamanda Transito Ariza'nın onulmaz hastalığının ilk belirtilerinin ortaya çıktığı günlerdi. Her zamanki müşterileri her seferinde daha yaşlanmış, daha solgun, daha kaçma geliyordu onlara. Ama Transito Ariza ömrünün yarısını onlarla alışveriş ederek geçirmesine karşın onları tanımıyor ya da birinin işini ötekiyle karıştırıyordu. Onun mesleğinde çok önemli bir şeydi bu, çünkü hem kendi hem de başkalarının onurunu korumak için kağıt imzalanmıyor, verilen namus sözü yeterince kuvvetli sayılıyordu. Önceleri sağır oluyormuş gibiydi ama çok geçmeden belleğinin damla damla akıp gittiği açıkça ortaya çıktı. Rehin dükkanını kapattı, küplerdeki servetle evi tamamlayıp döşedi. Sahiplerinin rehinden kurtarmak için para bulamadıkları kentin en değerli takılarının birçoğu da artmıştı üstelik. 18. ayrımın sonu, sayfa 198.